Ayrım 4, sayfa 25. Neymiş o?
Aşırı yorgunluk.
Hiç alakası yok. Öyle deme Derya, ben gerçekten çok yorgunum. Biliyor musun, en az 4 seneden beri hiç tatil yapmadım. Behzat seni alıp bir tatile çıkmamı önerdi. Hiç de fena bir fikir değil gibi geldi bana. Sevgilim nefis mavi gözlerini devire devire birkaç saniye bana baktı. Sonra bu fikre pek sıcak bakmazmış gibi mırıldandı. Tatil mi? Bu kışta kıyamette. Zamanı mı ayol şimdi? Yaz olmuş, kış olmuş, fark eder mi? Deniz şart değil ya. Biz de bir kayak merkezine gideriz. Romanya'ya veya Alplere. Murat, sorunun yorgunluktan kaynaklanıyorsa buna bir itirazım olamaz. Tabii ki dilediğin kadar dinlenebilirsin. Ama fikrimi sorarsan senin önce bir doktora görünmen lazım. Hemen bastırdım. Doktoru boş ver. Önce Behzat'ın tavsiyesini bir deneyelim bakalım. Derya isteksizce kaşlarını oynattı. Sen bilirsin. Ama o takdirde tatile yalnız çıkacaksın demektir. Ne demek bu? Manası çok basit. Çünkü bu sıralar işimi bırakıp seninle gelemem. Bu sabah bana söyleseydin bir ayarlama yapabilirdim. Ama bildiğin gibi yeni bir anlaşmaya imza attım. Belirli bir sürede çizimleri gerçekleştirmek zorundayım. Hiç vaktim olmayacak. Afallayarak yüzüne baktım. Ciddi mi söylüyorsun? Oysa bu seninle ilk gezimiz olacaktı. Bunu ne kadar isteyeceğimi herhalde tahmin edebilirsin. Ama dediğim gibi bir anlaşma yaptım. Şu sıralar buradan uzaklaşmam imkansız. Bir haftalığına olsun ayrılamaz mısın İstanbul'dan? Sadece 7 günlüğüne. Olumsuzca başını sallamıştı yine. 6 aydır Derya'nın huyunu suyunu anlamıştım artık. Bir kere ağzından hayır lafı çıkmışsa kimse onu döndüremezdi ettiği laftan. Israr etmedim. Ama içimde hafif bir kırıklık olmuştu. İşine gösterdiği hassasiyet ve bağlılığı anlıyordum. Fakat ortada bir sıhhat problemi vardı. Ve o kişi Derya olsa ben her türlü acil işimi bırakıp onun peşinden giderdim. Yine de bozulduğumu ona belli etmek istemedim. Konuyu değiştirdim. Zaten sevgilim de ısrarcı olmamıştı. Saat 5'e doğru Derya bizim ofisten çıkıp kendi mimarlık bürosuna dönmüştü. Behzat ise daha o gelmeden önce Ataşehir'deki inşaat alanımıza gittiğinden Derya'nın tatile çıkamayacağını söyleyememiştim. Behzat'ın önerisi şimdilik yatmıştı. Üstümdeki o yorgunluğun bu gece rahat bir uyku çekmeden geçmeyeceğini biliyordum. Derya'ya da biraz gücenmiştim. Erkenden bürodan çıktım. Bu gece sevgilim de zaten annesinin yanında kalacaktı. Yani geceyi evimde tek başıma geçirecektim. Kabuslarım son zamanlarda adeta bir nöbete dönüşmüştü. Geceleri uykuda gördüğüm bir rüya olmaktan çıkmış, ruhsal ve fiziki etkilerini uyandıktan sonra da 24 saat sürdüren bir dert haline gelmişti. Yapılacak en iyi şey dinlenmem, evime dönüp istirahat etmemdi. Daha doğrusu deliksiz ve rüyasız 8 saat uyumamdı. Tam evime yaklaştığım sırada telefonum çalmaya başladı. Arayan babamdı. Telefonu açtım. Merhaba baba dedim. 4 seneden beri Erenköy'deki evinde dinleniyordu artık. Uzun zaman önce beyin kanaması nedeniyle felç geçirmiş ve çalışma hayatından tamamen çekilmişti. Başında bulunduğum inşaat şirketini 60'lı yılların ortasında Behzat'ın babasıyla birlikte kurmuşlar, sonra onu dev bir kuruluş haline getirmişlerdi. Ne yazık ki şimdi ikisi de işlerinin başında değillerdi artık. Behzat'ın babası kanserden vefat etmişti. Benim peder de sağ tarafındaki felç nedeniyle aktif hayattan uzaktı. Yaşı 70'i bulmuştu. Nasılsın oğlum diye sordu. Teşekkür ederim baba. Koşuşturup duruyoruz işte dedim. Ona gördüğüm kabuslardan bahsetmenin hiçbir anlamı yoktu. Zaten hasta olan adamı şahsi problemlerimle üzmenin gereği de yoktu. Senden bir ricam olacak dedi. Estağfurullah baba, o ne biçim söz? Emret. İş çıkışı bana uğrayabilir misin? Bir an düşündüm. Babam şehrin öbür yakasında Erenköy'de oturuyordu. Bu yorgun ve bitkin halimde karşı tarafa geçmek gözümde büyüdü. Tek istediğim bir an önce evime gidip dinlenmekti. Fakat yaşlı adamcağızın isteğini de geri çeviremezdim. Bir sorun mu var diye sordum. Hayır, sorun filan yok. Hem özledim hem de senden bir isteğim olacak. Vicdanıma yenik düştüm. Onu hakikaten son zamanlarda biraz ihmal etmiştim. İşlerimin yoğunluğundan sık sık uğrayamıyor, gönlünü ve hayır duasını alamıyordum. Şimdi özledim derken bahaneler yaratıp ziyaretimi ertelemek hiç de yakışık almayacaktı. Ayrıca bir de isteği olduğunu ifade etmişti. Tamam diye mırıldandım. Yarım saat sonra yanındayım. BMW'mi köprü istikametine kırdım. Karşı yakaya geçen yoğun trafiğe daldığımda bir yandan da düşünüyordum. Babam gerçekten mükemmel bir insandı. Hayatta başarılı olmuş, mesleğinde sivrilmiş, akıllı yatırımlar yapmış ama en önemlisi beni yetiştirebilmek için elinden geleni ardına koymamış biriydi. Annemin vefat ettiği sırada henüz ortaokul sıralarında bir öğrenciydim. Bir daha evlenmeye kalkışmamış, bütün enerjisini işine ve benim yetişmeme hasretmişti. Büyüdükçe yaptığı fedakarlığı daha iyi takdir etmiştim. 40 dakika sonra Erenköy'deki dairesinin kapısına dayanmıştım. Bir zamanlar kendi inşa ettiği bir apartman dairesinde oturuyordu. Bağdat Caddesi'nin denize bakan tarafında manzaralı güzel bir evdi. Yanında ona bakan hizmetkarları vardı. Bana kapıyı da son yıllarda can yoldaşı gibi babama bakan emektarımız Cemal Efendi açmıştı. Hala bana küçük bey derdi. Yine her zamanki güler yüzüyle hoş geldiniz küçük bey dedi. İçeriye babamın yanına gitmeden önce ona sordum. Bir sorun mu var Cemal Efendi dedim. Şaşırmış gibi yüzüme baktı. Ne sorunu? Bilmem, peder beni apar topar çağırdı da. Özlemiştir herhalde. Ne de olsa artık yaşlanıyoruz. Bir ayağımız çukurda sayılır. Ufak tefek kaprislerimizi anlayışla karşılarsınız umarım. Beyefendi sizi çok özlüyor. Yeterince göremiyorum diyor. Bizim emektar Çerkes haklıydı. Bazen 10 gün oluyor, pederi ziyarete gelemiyordum. İşlerin yoğunluğuna şimdi bir de başımda kavak yerleri estiren Derya dahil olmuştu. Haliyle boş vakitlerimin çoğunu sevgilime ayırıyor, pederi biraz ihmal ediyordum. Bir suçlu gibi hafifçe utanarak salona doğru yürüdüm. Babam ilerleyen yaşına ve geçirdiği felç haline rağmen her zaman şık ve bakımlı olurdu. Cam kenarındaki büyük koltukta, sırtında lacivert, üzerine beyaz puanlı röptöşambarı, boynunda ipek fuları, ayağında yumuşak glaseden yapılmış pırıl pırıl boyalı ayakkabılarıyla gayet şıktı. Yürürken kullandığı metal bastonu da hemen yanı başında duruyordu. Tabii yaşı itibariyle zamanımızın ihtiyarlarından ziyade daha çok 60'lı yıllardan kalma örnek bir beyefendi görünümündeydi. Yine de onun şıklık ve zarifliğini hiç elden bırakmamasını hep takdirle karşılardım. Eminim onun yaşına geldiğimde onun kadar zarif biri olamayacaktım. Gülerek yaklaştım. O da beni görünce yüzünde mutlu bir ifade oluşmuştu. Her zamanki olgunluğu içinde ihmalkarlığıma dair tek kelime etmedi. Sadece seni özledim demekle yetinmişti. Önce bir süre havadan sudan konuştuk, hasret giderdik. Ona şirketin durumu, yürüyen inşaatlar hakkında bilgiler verdim. Fil hakika kendi kurduğu ve bugüne getirdiği devasa şirket üzerindeki bütün hisselerini bana devretmiş, işle her türlü ilişkisini kesmişti. Ama ne de olsa şirket onun eseriydi. Hizmetçinin pişirdiği kahvemi yudumlarken bir ara pederin anlamlı bir şekilde beni süzdüğünü gördüm ve meraka kapıldım. Hayrola baba dedim, bir şey mi var benden gizlediğin? Benim yok ama senin var galiba dedi. Bir an irkildim. Nedense ilk aklıma gelen şey kabuslarım olmuştu. Fakat bunu babamın bilmesi imkansızdı. Ortağım Behzat bile bana bugün, daha bugün öğrenmişti derdimi. Gerçi Behzat da çok iyi birer dosttuk. O da zaman zaman babama uğrar, elini öper, halini hatırını sorardı. Ama bana danışmadan gelip gördüğüm karabasanlardan yaşlı ve hastalıklı babama olayı anlatması asla düşünülecek bir ihtimal değildi. Ne demek istiyorsun dedim. Babam gülümsemeye devam ederek yanı başında duran günlük gazetelerden birinin magazin ilavesini sağlam eliyle açarak bana doğru uzattı. Bunu gördün mü dedi. Dün geceyi berbat bir halde geçirdiğimden bugün hiçbir gazeteye bakacak ne vaktim ne de halim olmamıştı. Nedir o diye sordum. Sen açıkla bakalım dedi. Hemen ilaveyi alıp işaret ettiği resme baktım. Birkaç gece evvel Derya ile gittiğimiz bir gece kulübünden çıkarken çekilmiş bir fotoğrafımızdı. Paparazzilerin yaptığı bir azizlik. Gülümsemek zorunda kaldım. Fotoğrafı gerçekten de görmemiştim. Babam ciddi bir şekilde sordu. Gelin adayım mı? Bir an ne cevap vereceğimi kestiremedim. Gerçekten de Derya ile evlenmeyi düşünüyorduk. Ama henüz kesin verilmiş bir kararımız yoktu ve henüz birbirimizi tanıma safhasındaydık. Babam tüm modern görünümüne rağmen ne de olsa yaşı gereği biraz daha muhafazakar bir insandı. Ona Derya ile birlikte yaşadığımızı, bir tür evlilik deneyimi yaptığımızı söylersem bunu anlayışla karşılayacağından kuşkuluydum. Oysa çevremizdeki pek çok çift gibi biz de bir tecrübe dönemi geçiriyorduk. Olabilir diye fısıldadım. Çok şükür. Demek nihayet evlenmeye karar verdin ha? Oğlum şu ahir ömrümde artık ben de torun sevgisi tatmak istiyorum. Dur baba, o kadar acele etme. Sadece olabilir dedim. Ne demek bu? Evlenmeye karar verdiniz mi, vermediniz mi? Düşünüyoruz demek zorunda kaldım. Babam büyük bir iştenlikle devam etti. Allah için hoş bir hanım. Boyu, posu, endamı yerinde. Resmin altında yazılanlara göre de mimarmış. Öyle mi? Başımla onayladım. Evet, bizim şirketin mimarı. İşe aldığımı sana daha önce de söylemiştim. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Çalıştığın bir sürü mimarın olmalı. Doğru ama Derya çok yeteneklidir. Şu halde mesele nedir? Neden kararınızı bir an önce vermiyorsunuz? Baba dedim gülümseyerek. Bu iş akdi değil. Ömür boyu birbirimizi bağlayacak bir karar. Henüz düşünme ve tanıma safhasındayız. Evlenmek o kadar kolay değil. Acele etme. Babam ilk defa biraz sitem eder gibi mırıldandı. Yine de böyle bir haberi senden değil de gazetelerin dedikodu sütunlarından öğrenmem beni biraz rahatsız etti. O hanımdan nişanlın diye bahsediyorlar. Gönlünü almak için mırıldandım. Tabii ki karar verirsem önce benden duyacaksın. Sen o gazetecilere bakma. Yanımda kimi görseler hemen aramızda bir şey varmış gibi manşet atarlar. Dedim ya, henüz ciddi bir şey yok. Nişanlanmış filan da değiliz. Telefonda benden bir istediğin olduğunu söylemiştin. Yoksa bu konuda bilgi mi almak istemiştin? Peder birden hatırlamış gibi ha dedi. İsteğim o değildi. Söyle bakalım nedir? Bir an mahzun nazarlarla yüzüme baktı. Sonra titrek sesiyle konuştu. Hani bir zamanlar yanımda çalışan Şinasi Bey vardı. Hatırlıyor musun? Gerçi o zamanlar sen daha lisedeydin. Ama yine de hatırlaman lazım. Bizim büroda getir götür işlerine bakardı. Efendiden bize sadık bir elemandı. Anımsamaya çalıştım ama çıkaramamıştım. Zaten dün geceki nöbetten sonra zihnim o kadar dağınıktı ki. Hatırlayamadım dedim. Ne var ki? Yıllar sonra bu sabah beni ziyarete geldi. Maddi bir sorunu falan mı varmış? Bir istekte mi bulundu? Öyleyse bana adresini, ismini falan ver. İcabına bakarız. Tam öyle değil dedi babam. Bu kez merakla yüzüne baktım. Ne istiyormuş peki? Babam çekiniyormuş gibi kısa bir an durakladı. Sonra bakışlarını yüzüme çevirdi. Seneler önce yanımda çalışırken ona verilmiş bir sözüm vardı. Ama araya giren hadiseler, işlerimizin birden büyümesi, onun rahatsızlığı filan derken verdiğim sözü yerine getirememiştim. Dayanamayıp sordum. Ne sözü vermiştim baba dedim. Adamcağızın şehir dışında iki katlı ufak bir evi vardı. O tarihlerde bile dökülüyordu. Şimdi artık iyice oturulamaz hale gelmiş. Yıllar önce orayı tamir ettireceğime dair söz vermiştim. Bugün gelip bana o sözümü hatırlattı. Şaşırarak babamı süzdüm. Yani şimdi o evi onarmamı mı istiyorsun? Evet, senden bunu rica edeceğim. Çok rahatsız bir işti bu. Bunca meşgalem içinde bir de bununla uğraşmam tam külfetti bana. Ama babamın hatırını kıramazdım tabii. Meseleyi kendine sorun yaptığını hissetmiştim. Ayrıca babam verdiği sözleri daima yerine getirmekle tanınmış, muteber bir insandı. Alt tarafı şirketten birkaç eleman ve usta gönderip baktırırdım. Tamam dedim. Nerede bu ev? Sarıkaya'daymış. Sarıkaya mı? Nereye düşüyor bu semt? Hiç duymadım. Kurtköy civarındaymış. Mesele değil öyleyse. Sen adamın adresini bana bir ver. Baktırır, oraya bir ekip gönderirim. Sağ ol evladım. Çok makbule geçer. Estağfurullah baba dedim. Fazla kalamamıştım pederin yanında. Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu. Evime dönerken arabayı bile zor kullanıyordum. Tek istediğim bir an önce kendimi yatağa atmaktı. Arabamı binanın altındaki kapalı garaja bırakıp asansörle daireme çıkarken aklıma takıldı birden. Dün geceki son karabasandan sonra çok yorgun düşmüştüm. Gerçi her kabus sonrasında üç aşağı beş yukarı buna benzer mecalsizlikler hissediyordum. Ama bu sefer güçsüzlüğüm çok şiddetli olmuştu. Sabahtan beri uyur gezerler gibi sarsak sarsak dolaşıyordum etrafta. Kolum kanadım kırılmıştı sanki. Neden de acaba? Yoksa nöbetlerim bundan sonra daha mı şiddetli geçecekti? Homurdandım kendi kendime. Bunu düşünmek bile abesti. Belki de bir daha o lanet kabusu hiç görmeyecektim. Daireme girdim. Gece uykusuna dalmak için henüz vaktin çok erken olduğunu biliyordum. Fakat ayakta duracak halim yoktu. Doğru yatak odama geçtim. Nasıl soyunup kendimi yatağa attığımı bile doğru dürüst hatırlamıyordum. Az sonra derin bir uykuya dalmıştım. Yol çamur içindeydi. Her zamanki gibi yine yağmur yağıyordu. Değişmeyen aynı ürperti yüreğimi dağlamaya başlamıştı. Acele etmeliydim. Bütün gücümle koşuyordum. Balçık haline gelmiş çamur her adım atışımda botlarımın tabanına yapışıyor, hareketlerimi güçleştiriyordu. Ama umurumda değildi. Ayrım sonu, sayfa 34.